Ayrım 38. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 341. Pilar Ternera cümbüş gecelerinden birinde cennetinin kapısında bekçilik ederken salıncaklı koltuğunda öldü. Son isteğine uygun olarak tabutla değil de dans pistinin ortasına kazılan derin çukura, 8 kişinin iplerle sarkıttığı salıncaklı sandalyesiyle gömüldü. Karalar giyinmiş, ağlamaktan benizleri solmuş melez kızlar, bir çeşit dinsel tören yaratarak küpelerini, broşlarını, yüzüklerini çıkarıp çukurun içine attılar. Sonra çukur, üzerinde ne ad ne de doğum ölüm tarihleri bulunmayan bir kapakla kapandı ve bir yığın Amazon kamelyasıyla örtüldü. Kızlar hayvanları zehirledikten sonra pencereleri ve kapıları tuğlayla ördüler ve içi ermiş resimleriyle, dergilerden kesilmiş fotoğraflarla, oturaklara pırlanta sıçan ya da yamyamları yiyen ya da kumarbaz kralı ilan edilen bir zamanki sevgililerin resimleriyle kaplı tahta sandıklarını alıp dünyanın dört bucağına dağıldılar. Son gelmişti artık. Pilar Ternera'nın mezarında ilahiler ve ucuz orospu mücevherleri arasında geçmişin kalıntıları da çürüyecek, sonu gelmez ilkbaharların özlemiyle dükkanını haraç mezat satıp Akdeniz köyüne dönen bilge Katalonyalı'nın gidişinden sonra eski günlere özgüne kalmışsa tümü Pilar Ternera'nın mezarında toprağa karışacaktı. Bilge Katalonyalı'nın böyle bir karara varacağını kimse önceden kestiremezdi. Katalonyalı sayısız savaşların birinden kaçmış, muz şirketinin en sallantılı günlerinde Macondo'ya gelmiş ve karşı kaldırımdaki düş yorumlanan eve girmek için sıra bekleyen müşterilerin elden düşme kitaplarmışçasına rahatça karıştırabilecekleri, çeşitli dillerde eski kitaplarla antika değerindeki ilk baskılar satan bir kitapçı dükkanı açmaktan daha pratik bir geçim yolu düşünememişti. Yarı ömrünü dükkanın arkasında okul defterlerinden yırttığı sayfaları mor mürekkepli yazılarıyla özene bezene doldurarak geçirmiş, neler yazdığını da kimse kesinlikle anlayamamıştı. Aureliano onu ilk tanıdığında bilge Katalonyalı bir bakıma Melkiades'in el yazmalarını hatırlatan karışık yazılı kağıtlarla iki sandık doldurmuş bulunuyordu. Tanışmalarından sonra da gidene kadar üçüncü bir sandığı doldurdu. İnsan bu sandıklar dolusu yazıları görünce İster istemez bilge Katalonyalı'nın Macondo'da kaldığı süre içinde yazı yazmaktan başka şey yapmadığını düşünüyordu. Sürekli ilişki kurduğu kişiler yalnızca dört arkadaştı. Onlara uçurtmalarını ve topaçlarını bıraktırıp ellerine kitaplar tutuşturmuş ve çocuklar daha ilkokuldayken onlara Seneca'yı ve Ovidius'u okutmuştu. Klasik yazarları ailesinin bireyleri gibi yakından tanır, bir zamanlar onlarla aynı odada yatıp kalkmış gibi bilirdi. Aziz Augustin'in giysisinin altına giydiği yün fanilayı 14 yıl çıkarmayışı, Villanovalı büyücü Arnoldo'nun çocukluğunda akrep soktuğu için cinsel gücünü yitirişi gibi bilinmesi olanaksız şeyleri bilirdi. Yazılı bilgilere tutkusu, ağırbaşlı, dingin bir saygı ile geveze bir saygısızlığın karışımıydı. Kendi yazıları bile bu ikilemden kurtulamamıştı. Yazıları çevirebilmek için Katalonya dilini öğrenmiş olan Alfonso, bu kağıtlardan bir tomar alıp her zaman gazete kupürleri ve çeşitli broşürlerle dolu ceplerine tıkıştırmıştı. Bir gece açlık yüzünden etlerini satan küçük orospuların evinde o kağıtları yitirdi. Bilge ihtiyar bu olayı duyunca çocukların korktukları gibi öfkelenip çıkışacağı yerde edebiyatın doğal yazgısının bu olduğunu söyleyerek kahkahadan kırıldı. Yine de doğduğu köye dönerken bu yazılarla dolu üç sandığı yanında götürmekten hiçbir güç onu alıkoyamadı. Sandıkları yük vagonuna atmak isteyen tren kondüktörlerine yakası açılmadık küfürler yağdırdıktan sonra sandıkları yanına alıp yolcu vagonuna yerleştirmeyi başardı. Ve insanlar birinci mevkide giderken edebiyat yük katarına atılırsa dünyanın anası bellenmiş demektir dedi. Bilge Katalonyalı'nın ağzından son duyulan sözler bunlar oldu. Yol hazırlıklarını tamamlamak için çetin bir hafta geçirmişti. Gitme günü yaklaştıkça bir yandan neşesi kaçıyor, öte yandan da aradığını koyduğu yerde bulamıyor, her şey birbirine karışıyor, sanki Fernanda'ya dadanan cinler şimdi onun başına üşüşüyordu. Londra Kilise Meclisi'nin 27 yasasının 27'sinin de içine sıçayım diye küfrediyordu. Herman'la Aureliano onunla yakından ilgilendiler. Çocuk gibi onu hazırladılar, biletlerini, göçmen belgelerini ceplerine çengelli iğnelerle tutturdular. Macondo'dan ayrıldığı andan Barcelona'ya ineceği ana kadar yapacaklarının ayrıntılı bir listesini çıkardılar. Bütün bunlara rağmen Katalonyalı yine de farkında olmadan içinde parasının yarısı sarılı duran külotunu kaldırıp attı. Yola çıkmasından bir gece önce sandıkları çiviledikten ve giyeceklerini ilk gelişinde getirdiği eski bavuluna yerleştirdikten sonra Bilge Katalonyalı gözlerini midye kabuğu gibi kıstı ve buradaki sürgünü boyunca katlandığı kitap yığınını göstererek arkadaşlarına "Bütün bu süprüntüyü size bırakıyorum," dedi. Delikanlılar 3 ay sonra Katalonyalı'nın yolculuğu sırasındaki boş zamanlarında yazıp biriktirdiği 29 mektubu ve 50'den fazla resmi aldılar. Mektuplarına tarih atmamış olmakla birlikte hangi tarih sırasıyla yazdığı belirgindi. İlk mektuplarda her zamanki şakacı ve neşeli tavrıyla deniz yolculuğunun zorluklarından söz ediyor, kağıt sandıklarını kamerasına koydurtmamak isteyen ambar memurunu denize atmamak için kendini nasıl zorla tuttuğunu, 13 numaralı kabine düştüğü için dehşete kapılan ve uğursuzluğuna inandığından değil de bu sayının sonu olmadığından ürktüğünü söyleyen kadının aptallığını, gemide verilen içme suyuna Lerida menba sularının çevresindeki pancar tadının karıştığını bildiği için kazandığı bahsi uzun uzadıya anlatıyordu. Ne var ki günler geçtikçe gemideki yaşantının gerçekleri onu gitgide daha az ilgilendiriyor, gemi yol aldıkça anıları acı vermeye başladığı için en önemsiz olay, en ufak bir ayrıntı onda sıla özlemi yaratıyordu. Bu özlemin gelişmesi resimlerde de açık seçik görülüyordu. Arkasında Karayipler ekiminin karlı dorukları görünen ilk resimlerde kar gibi bembeyaz saçları, hastane pijamalarını andıran spor gömleğiyle mutlu bir görünüşü vardı. Son resimlerde ise sırtında koyu renk ceketi, ipek fularıyla yüzü solmuş, güz denizlerinde uyur gezerler gibi ilerleyen bu hüzünlü geminin güvertesinde kimsesizlikten suskunluğa saplanmış gibi görünüyordu. Herman ve Aureliano onun mektuplarına yanıt yazdılar. Katalonyalı ilk aylarda öylesine sık mektup yazıyordu ki Herman'la Aureliano onu Macondo'da olduğu zamankinden daha yakınlaşmış duygusuna kapılıyorlar, üzüntülerini unutuyorlardı. Katalonyalı, önceleri her şeyin aynı olduğunu, pembe yılanların hala doğduğu evde gezindiklerini, kızarmış ekmeğin üzerine konulan kuru ringa balığının yine aynı tadı olduğunu, köydeki çavlanın akşam çökerken mis gibi koktuğunu yazıyordu. Yine defterden koparılmış sayfaları mor mürekkepli yazısıyla dolduruyor, delikanlılardan her birine bir paragraf ayırıyordu. Katalonyalı'nın mektuplarındaki sağlıklı ve dinç hava, kendisi de farkına varmadan, büyünün bozulduğunu belirleyen pastoral bir niteliğe dönüşmeye başladı. Bir gece ocakta çorba kaynarken, dükkanının arkasındaki boğucu sıcağı, tozlu badem ağaçlarına güneşin vuruşunu, öğle uykusu saatlerinin uyuşukluğunu yırtan trenin düdüğünü özleyiverdi. Makondo'dayken de ocakta kaynayan kış çorbasını, kahvecinin çığırtılarını, baharda küme küme havalanan tarla kuşlarını tıpkı öyle özlemişti. İki ayna gibi karşı karşıya gelen bu iki özlem arasında bunalan Katalonyalı, o eşsiz gerçek dışı duygusunu yitirdi ve çocuklara yazdığı mektuplarda hepsinin Makondo'dan ayrılmalarını, dünyaya ve insan yüreğine ilişkin bütün öğretileri unutmalarını, Horace'nin tepesine sıçmalarını, nerede olurlarsa olsunlar geçmişin bir yalan olduğunu, anıların dönüşü bulunmadığını, geçip giden hiçbir baharın yeniden ele geçirilemeyeceğini, aşkların en çılgınca ve en vazgeçilmez olanının ömrün sonundaki bir anlık gerçek olduğunu akıllarından çıkarmamalarını öğütlemeye başladı. Makondo'dan gitmek öğüdünü ilk dinleyen Alvaro oldu. Nesi var nesi yoksa evinin bahçesinde gezinen ve gelip geçenleri ürküten evcil kaplanı dahil her şeyini sattı savdı. Hiç durmayacak olan bir trende sonsuza kadar geçerli bir bilet aldı. Yol boyunca attığı kartlarda kompartmanın penceresinden bir an görünüp kaybolan görüntüleri anlatıyordu. Çabucak unutulan uzun bir şiiri yırtıp unutulmanın boşluğuna savuruyor gibiydi. Louisiana pamuk tarlalarındaki düşsel zenciler, Kentucky'nin mavi otlaklarında kanatlı atlar, Arizona'nın cehennem ateşine benzeyen gün batımında sevişen Yunanlı aşıklar, Michigan'da bir gölün kıyısında sulu boya resim yapan ve Alvaro'ya fırçayı tuttuğu elini sallayarak selam veren kırmızı kazaklı kız bu şiirin birer bölümüydü hep. Kız elini trenin dönüşü olmadığını bilmediği için elveda diye değil umutla sallamıştı. Sonra bir cumartesi günü Alfonso ile Herman pazartesiye dönmek niyetiyle gittiler. Ama bir daha onları ne gören oldu ne de bir haber geldi. Bilge Katalonyalı'nın gidişinden bir yıl sonra dört arkadaştan Makondo'da kalan yalnızca Gabriel oldu. Gabriel, Nigromanta'nın hayırseverliğiyle ayakta duruyor ve bir Fransız dergisinin açtığı kazanana bedava Paris gezisi armağan edilecek olan yarışmanın sorularını yanıtlayıp duruyordu. Dergiye abone olan Aureliano, Gabriel'in yanıtları doldurmasına yardım ediyor. Kimi zaman onun evinde, çoğunlukla Gabriel'in herkesten gizlediği sevgilisi Mercedes'in kaldığı, Makondo'nun tek eczanesinde, seramik şişeler ve ilaç kokuları arasında çalışıyorlardı. Eczane geçmişten kalan ve yok olmamış tek şeydi. Çünkü kendi kendini yiyerek, her an son bularak, ama bu son bulmanın sonunu hiç getirmeden yok olma sürecini dolduruyordu daha. Kasaba öylesi bir uyuşukluğa, durağanlığa gömülmüştü ki, Gabriel yarışmayı kazanıp da yanına iki kat çamaşır, bir çift pabuç ve Rabelais'in bütün kitaplarını alarak Paris'e doğru yola çıkacağı zaman, treni durdurup binmek için makiniste kendisi işaret vermek zorunda kaldı. Eski Türkler Sokağı ıssız bir viraneliğe dönmüştü. Yalnızca son kalan Araplar görünüyordu. Onlar da son arşın bezlerini satalı yıllar geçtiği ve gölgeli vitrinlerde boynu kopuk mankenlerden başka bir şey kalmadığı halde, yüzyıllık alışkanlıklarını bozmadan kapılarının önünde oturmuş ölüme sürüklenmeyi bekliyorlardı. Prattville, Alabama'da dereotlu salatalık turşuları yiyip sıkıntıdan bunaldığı gecelerde Patricia Brown'un torunlarını oyalamak için masal gibi anlatmış olabileceği muz şirketi sitesinin yerinde göz alabildiğine yaban otlarıyla kaplı bir düzlük uzanıyordu. Kertenkelelerle fareler, kilisenin mirasına konmak için birbirlerini bir köşede yerlerken, Peder Angel'in yerini alan ve kimsenin zahmet edip de adını öğrenmediği yaşlı papaz, damar sertliğinden ve kuşkunun getirdiği uykusuzluktan kıvranarak hamağına uzanıyor, Tanrı'nın kendisine acımasını bekliyordu. Kuşların hepten unuttuğu, toz ve sıcağın soluk kesecek denli yoğunlaştığı koca Makondo'da ve yalnızlık, sevgi ve aşkın yalnızlığı ile dünyanın bulunmayan koca evde mutlu olan tek yaratıklar Aureliano ile Amaranta Ursula'ydı. Yeryüzündeki en mutlu varlıklar onlardı. Gaston Brüksel'e dönmüştü. Uçağı beklemekten usanınca en gerekli eşyalarını ufak bir valize doldurdu, mektup dosyasını yanına aldı, yetkili makamlara kendisininkinden daha elverişli bir tasarı sunusu ve uçağı alıp geri dönmek umuduyla yola çıktı. Aureliano ile Amaranta Ursula ilk seviştikleri günden sonra Gaston'un az rastlanır dalgınlık anlarından yararlanarak hemen her zaman beklenmedik dönüşlerle yarıda kesilen buluşmalarında sessiz sevişmelerini sürdürür olmuşlardı. Ama kendilerini evde yapayalnız buluverince, yitirdikleri bunca zamanı kazanmaya çalışan sevgililerin coşkusuna kapıldılar. Fernanda'nın kemiklerini mezarda sızlatan ve iki sevgiliyi sürekli heyecan ve uyarıda tutan, zincirlerinden boşanmış çılgın bir şehvetti bu. Amaranta Ursula, gündüz saat 2'de yemek masasının üzerinde nasıl çığlık atıp inliyorsa, gecenin ikisinde de erzak ambarında aynı şekilde inleyip çığlıklar atıyordu. Gülerek, "En çok yandığım da bunca zamanı yitirmiş olmamız," diyordu. Tutku ve şehvetin sarhoşluğu içinde kendinden geçerek, karıncaların bahçeyi harap edişine, doymak bilmez açlıklarını evin kirişlerini kemirerek giderişlerine, canlı lav gibi yayılan karınca selinin yeniden verandayı kaplamasına seyirci kalıyor, ancak yatak odasına giren karıncalarla uğraşmak zahmetine katlanıyordu. Aureliano da el yazmalarını bir yana bıraktı, bir daha evden adım atmadı ve bilge Katalonyalı'dan gelen mektuplara rastgele yanıt verir oldu. Gerçeklik duygusunu, zaman kavramını ve günlük alışkanlıkların düzenini yitirdiler. Soyunmak için zaman yitirmesinler diye bütün kapıları ve pencereleri örterek evin içinde bir zamanlar güzel Remedios'un istediği gibi dolaşmaya, bahçenin çamurlarında çırılçıplak yatıp yuvarlanmaya başladılar. Bir gün sarnıçta sevişelim derken az kaldı boğuluyorlardı. Kısa süre içinde onların yaptığı zarar, kırmızı karıncalarınkinin gölgede bıraktı. Salondaki eşyayı kırıp döktüler, çılgınca sevişmeleri sırasında Albay Aureliano Buendia'nın acılı ordugah aşklarına dayanmış hamağını paramparça ettiler, şilteleri paraladılar ve yere dökülen pamukların içinde solukları kesilerek seviştiler. Aureliano da tıpkı rakibi gibi azgın, coşkulu bir aşık olmasına rağmen bu felaket cennetinde sözü geçen Amaranta Ursula'nın çılgın dehası ve doymazlığıydı. Büyük ninesinin hayvan kalıplı şekerlemelere sarf ettiği yılmaz enerjinin tümünü Amaranta Ursula sevgisinde yoğunlaştırmış gibiydi. Ne var ki Amaranta Ursula bulduğu aşk oyunlarına gülüp keyfinden şarkılar söyledikçe Aureliano gitgide içine kapanıyor, suskunlaşıyordu. Çünkü onun tutkusu içe dönük ve yakıcıydı. Yine de ustalıklarını öylesi aşırılıklara vardırıyorlardı ki heyecandan bitkin düştükleri zaman yorgunluklarını fırsat biliyorlardı. Kendilerini gövdelerine tapınmaya adıyorlar. Dinlenme sürelerinde bile şimdiye dek bilinmeyen nice sevişme olurlukları buluyorlar ve bunların tutkudan çok daha zengin, renkli ve yoğun olduğunu görüyorlardı. Aureliano, Amaranta Ursula'nın uçları dikelmiş memelerini yumurta akıyla ovalarken ya da esnek kalçalarını, şeftaliye benzeyen karnını kakao yağıyla sıvazlarken Amaranta Ursula da onun kocaman organıyla bebek gibi oynuyor, dudak boyasıyla tepesine soytarı gözleri çiziyor, kaş kalemiyle pala bıyık oturtuyor, organze kurdelelerden kravatlar takıp kalay kağıdından şapkalar giydiriyordu. Bir gece birbirlerini tepeden tırnağa şeftali marmelatına bulayıp köpekler gibi yalaştılar ve verandada seviştiler. Sonra onları diri diri yemeye hazırlanan obur karınca Selin'in gürültüsüne uyandılar. Sevişme çılgınlıklarına ara verdiklerinde Amaranta Ursula Gaston'un mektuplarını yanıtlıyordu. Gaston'u öylesine uzakta ve öylesine işlerine dalmış görüyordu ki dönüşünü aklına bile getirmiyordu. Gaston ilk mektuplarından birinde ortaklarının uçağı gerçekten gönderdiklerini, ancak Brüksel'deki nakliye acentesinin yaptığı yanlışlık yüzünden uçağın Tanganyika'daki Makondo aşiretine teslim edildiğini yazdı. Bu karışıklık öyle çok zorluk doğurmuştu ki yalnızca uçağı geri almak 2 yıl sürebilirdi. Bu haberleri alan Amaranta Ursula, kocasının kısa zamanda dönme olasılığını kafasından sildi. Aureliano'nun dünya ile ilişkisi de yalnızca bilge Katalonyalı'nın mektuplarıyla ve eczacı Mercedes kanalıyla Gabriel'den aldığı haberlerle sürüyordu. Önceleri bu haberleşmeler gerçek bağlar niteliğindeydi. Gabriel Paris'te kalmaya karar verip dönüş biletini iade etmişti. Şimdi Dauphin sokağındaki kasvetli bir otelden oda hizmetçilerinin attığı eski gazetelerle boş şişeleri satarak geçiniyordu. Aureliano onu ancak Montparnasse kaldırımlarındaki kahvelerde bahar havası esince sırtından çıkardığı balıkçı yakalı bir kazakla gözünün önüne getiriyor. Gabriel'in Rocamadour'un öleceği o karnabahar haşlaması kokan odadaki açlığın aklını karıştırmak için gündüzleri uyuyup geceleri yazdığını düşünüyordu. Ne var ki Gabriel'den gelen haberler gitgide belirsizleşmeye, bilge Katalonyalı'nın mektupları da melankolik ve dağınık bir havaya bürünmeye başlayınca Aureliano onları Amaranta Ursula'nın kocasını düşündüğü gibi uzak birer ana olarak görmeye başladı. Böylelikle Amaranta Ursula ile Aureliano günlük ve sonsuz tek gerçeğin aşk olduğu boş bir evrende asılı kaldılar. Bu mutlu kendini koy vermişlik dünyasında Gaston'un dönüş haberi beklenmedik bir panik yarattı. Aureliano ile Amaranta Ursula gözlerini açtılar, ruhlarının derinliklerini araştırdılar, ellerini yüreklerine bastırarak mektuba baktılar ve ayrılmaktansa ölmeyi yeğleyecek kadar birbirlerine yakın olduklarını anladılar. Bunun üzerine Amaranta Ursula, kocasına çelişkili gerçeklerle dolu bir mektup yazdı, kendisini nice sevdiğini ve onu tekrar göreceğine nedenli sevindiğini ama kaderin bir yazgısı olarak Aureliano'suz yaşayamayacağını anlattı. Beklediklerinin tersine Gaston'dan son derece serin kanlı, neredeyse babacan bir mektup aldılar. Gaston 2 sayfa boyunca onları tutkuların geçiciliğine, belirsizliğine karşı uyarıyor, mektubu bitirirken de her ikisinin kendi kısa evlilik deneyinde tattığı mutluluk ölçüsünde mutlu olmalarını diliyordu. Gaston'un bu tutumu öylesine beklenmedik bir nitelikteydi ki, Amaranta Ursula, kocasının kendisini yazgısına terk etmek için bahane aradığı ve bu bahaneyi ona kendi eliyle hazırladığı duygusuna kapılarak aşağılanmış olduğu kanısına vardı. 6 ay sonra Gaston, Leopoldville'den yazdığı mektupta, uçağı sonunda ele geçirdiğinden ve Makondo'da bıraktığı eşya içinde tek manevi değeri olan bisikletini istediğinden söz edince, Amaranta Ursula'nın cinleri yeniden başına üşüştü. Aureliano, Amaranta Ursula'nın öfkesine sabırla katlandı ve bolluk günlerinde olduğu kadar düşkünlük günlerinde de iyi bir koca olabileceğini kanıtlamaya çalıştı. Gaston'un son parası da suyunu çekince çıkan günlük gereksinimler ikisi arasında bir dayanışma bağı yarattı. Bu bağ şehvet gibi baş döndürücü değilse de yine tutkularının ilk günlerindeki gibi sevişmelerini ve mutlu olmalarını sağlıyordu. Pilar Ternera öldüğü sırada Aureliano ile Amaranta Ursula bir bebek bekliyorlardı. 38. ayrımın sonu. Sayfa 348.